Merhaba, Kolay Podcast yayınımızın dördüncü programına hoş geldiniz. Konuğumuz avukat Ekim Selimoğlu. Ekim Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Bu haftaki konumuz yazıhane avukatlığı, plaza avukatlığına karşı. Bu konuyu Ekim Bey ile birlikte konuşuyor olacağız. Konuşmaya geçmeden önce Ekim Bey bize biraz kendinizden, mesleğinizden bahseder misiniz?
Tabii ki bahsedeyim. Ben avukat Ekim Bilen Selimoğlu. İstanbul'da yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir avukatlık yapıyorum. 2012'den beri. Çalıştığım ofis 3 kişilik, işte bir aile bürosu diyebileceğimiz kıvamda bir büro. Ben annem ve eşim olarak 3 avukat çalışıyoruz. Annemin zaten bir 30-35 yıllık yaklaşık bir mesleki tecrübesi ve işte bir kıdemi var ve bir ofisi vardı zaten. Ben de avukatlığa 10 sene önce, 10,5 sene önce başladıktan sonra beraber kendisinin ofisine beraber çalışmaya başladık. Sonra evlendikten sonra eşim de bize dahil oldu. Ve şu an bu şekilde eski tip, şu an butik ofis, daha çok butik ofis tabiri kullanılıyor. Şu an bu tarz böyle bir butik ofiste çalışıyoruz. Annemlerin, eskilerin tabiriyle de böyle bir yazıhane tipi bir ofisteyiz. Bu şekilde avukatlığı mesleğimizi icra ediyoruz.
Sayın Ekim Bey, geçmişteki hukuk bürosu yapısıyla günümüz bürolar arasındaki farklılıklar nelerdir?
Bundan belki bir 20 sene öncesine kadar aslında genel avukatlık tipi bu şekildeydi. Yani işte bir avukat, iki avukat, maksimum üç avukatın olduğu böyle küçük ofisler, öyle özel çok branşlaşmaların olmadığı, işte yok işte biz kadastro bakıyoruz, biz tapu bakıyoruz, boşanma bakıyoruz diye böyle branşlaşmaların değil de bir avukatın aslında pek çok alanda şey yapabildiği, hani böyle 80'li yıllara kadar, 90'lı yıllara kadar, hatta 2000'lerin başına kadar genel avukatlık anlayışı, hukuk bürosu anlayışı bu şekildeydi. Yani benim annem de avukatla başlarken ofisini bu şekilde kurdu. Yani ve bu şekilde bugüne kadar getirdi işte. Daha sonra ben avukat olunca eklendim. Eşim sonra geldi falan. Ama işte şu an İstanbul'da dediğim gibi hani artık bu tarz avukatlık ofisleri yerine daha böyle 50 avukatlı, 100 avukatlı, daha böyle şirketleşmiş gibi, fabrikalaşmış gibi böyle şey olan, ayrı branşları, büroları olan, işte icra bürosu, işte ceza bürosu, bilmem ne bürosu gibi böyle ayrı kendi işlerinde alt dallara ayrılan böyle tekelleşmiş bürolar var. Bu da avukatlığın yapısını, avukatlık yapma biçimini, şeklini, şemalini bayağı bir değiştiren bir şey tabii ki. Bu da şeyi de arttırıyor tabii. Serbest avukatlık yerine işte bağlı avukatlık ya da işçi avukatlık dediğimiz ücret karşılığı bir avukatın yanında çalışan avukat sayısı günden güne epey bir artıyor. Bu da bir şey kontrast yaratıyor, bir çelişki yaratıyor. Bizim gibi çalışan ofislerle tekelleşmiş büyük bürolar arasında hani böyle bir mücadele şey gibi, işte eskiden bakkallar süpermarketlere karşı böyle şey yaparlardı ya, varlık yokluk mücadelesi verirlerdi ve işte en sonunda süpermarketler hani bütün hayatımıza daha bir sirayet eder oldu günümüzde. Hani bizimkisi de aslında o hesap. Bizim de işte kahraman bakkal süpermarkete karşı gibi bir durum söz konusu şu an. Özellikle büyük şehirlerde, bu hani Anadolu'da, Taşra'da, daha küçük şehirlerde hala bizim tarzda bağımsız ve küçük ofisler hani hala genel işleyiş buradan devam ediyor. Ama özellikle İstanbul'u baz alacak olursak, ben burada mesleğimi yapıyorum zira. İstanbul gibi bir yerde artık bu tarz avukatlık bürosu açmak, yani özellikle ben kendi yaşıtlarıma bakıyorum, genç nesillere bakıyorum. Yani bu şekilde bir işte büro kiralayalım, eşya alalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye böyle bir yatırım yapılacak. Ve daha sonra müvekkilin kendisine gelip iş vermesini bekleyebilecek bir ekonomik güce sahip bir şey yok açıkçası. Bir kitle, öyle bir avukat kitlesi çok az. İşte ya benim gibi işte annesi, babası, çevresinden bir avukatlık bürosu hani olacak ki o şekilde oradan devam edebilsin. Hani benim bir avantajım da oydu. Annemin zaten 20-25 yıllık hazır bir ofisi vardı. Bir müvekkil portföyü, çevresi vardı. Ve ben de o şekilde oraya entegre oldum. Ve o şekilde devam ediyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz hani bu şekilde. Tekelleşmenin hani avantajları, dezavantajları, illaki şeyleri vardır ama avukatlık mesleğine dair aslında benim gördüğüm en büyük dezavantajı, yani bürolar tekelleştikçe aslında avukatın en önemli niteliği bağımsız oluşu. Yani hani avukatın müvekkilinden bile bağımsızdır derler. Yani müvekkile ona şu yönde talimat veremez. İşte benim savunmamı şöyle yapacaksın. Ya da benim davamda şunları şunları şu şekilde sunacaksın mahkemeye ya da şunları sunmayacaksın gibi. Bu şekilde avukata işini yaparken hani bu şekilde talimat veremez ve avukat müvekkilini savunurken bile ya da müvekkilini temsil ederken bile müvekkilinden bağımsız bir şekilde hareket edip kendi savunmasını kendisi belirler. Kendi yapacağı şeyi davada yapacaklarını kendisi belirler. Dolayısıyla avukatın bağımsız olma niteliği aslında bu tekelleşme dediğimiz hadise yoğunlaştıkça kayboluyor. Çünkü artık bu iş ücretli işçi avukatlar üzerinde kaldığı için bu davaların takibi ve avukatların büyük bir çoğunluğu hani işçileşmeye başladığı için işte o bir kartla ya da parmak iziyle işte şeylerini okutarak bilgilerini okutarak işte ofislere girdiği hatta her branşın ayrı ayrı kimlikleriyle girdiği bir branşın diğer branşın olduğu kısma giremediği öyle kısıtlı alanların olduğu tamamen böyle bir fabrikalaşma şeklinde cereyan ettiği için orada çalışan avukat ne müvekkilini seçebilme özgürlüğüne sahip ne üstleneceği davayı almakta ya da kabul etmekte ya da reddetmekte bir tercih ya da bir inisiyatifi olabiliyor. Ya da işte davasını, dilekçesini, savunmasını hazırlarken tamamen bağımsız, kendi inisiyatifiyle hareket edebilme hürriyetine sahip olabiliyor. Aynı aslında şey gibi, şu an nasıl böyle büyük hastanelere gittiğimiz zaman orada doktorun hastasını seçme ya da hastasına herhangi bir inisiyatifte bulunma hakkı yoksa avukatlar da aslında bu hastanede çalışan doktorlar gibi orada bir yerde oturup devamlı orada kendilerine müvekkil geliyor ve devamlı o şekilde herhangi bir şey olmadan herhangi bir aslında bağımsız bir avukat vekil ilişkisi sağlanmadan böyle bir otomasyona dönüşüyor ve aslında bildiğimiz anlamdaki avukatın şey nitelikleri bu şekilde aslında örselenmiş oluyor. Yani bu avukatın bağımsızlığı hikayesi aslında çok önemli bir şey. Bu çünkü tarihten hani avukatlığın ilk doğuşundan itibaren ortaya çıkmış bir şey. Yani kendiliğinden tesadüfen çıkmış bir şey değil. Yani şöyle aslında avukatlığın ortaya çıkışının temelinde yatan şey işte ilk çağlarda hani antik Yunan'dan Roma'dan da gelecek olursak bir devleti iktidar yapan şey yani bir cezalandırma yetkisi, bir cezalandırma kudreti. Dolayısıyla dilediğince vatandaşı, oradaki yurttaşı cezalandırabiliyor ve o şekilde bir iktidar meşruiyeti kazanıyor. Savunma da tam bu anda ortaya çıkan bir şey. Aslında o da cezalandırma kudretine karşı oradaki yurttaşın yanında ve onu savunan bir pozisyonda. Yani o cezalandırmayı bertaraf etmek için ortaya çıkmış bir kurum. İşte o yurttaş yerine onu vekaleten, onun savunmasını üstlenen kişidir avukat. Ve dolayısıyla aslında iktidara karşı konumlanır. Hani avukat hep derler ya avukatın muhalifliği, işte avukat neden hep muhalif olur falan diye. Yani o yüzden avukatlığa ben çok böyle bir teknisyen olarak bakmıyorum. Yani genelde artık işte bu tekelleşme, büroların bu şekilde plazalaşması vesaire aslında avukatı tamamen bir hukuk teknisyeni. Yani işte ben boşanma, işte ben sadece boşanma yapıyorum, işte ben sadece tapu yapıyorum, kadastro yapıyorum vesaire gibi sadece çok spesifik, çok nokta atışı bir alana kısıtlanmış ve tamamen orada bir teknisyen pozisyonu, yani bir araç pozisyonuna konumlanmış bir kişi, bir özne olma durumu var şu an avukatın ya da böyle bir tehlike var. Gün geçtikçe buraya doğru giden bir durum var ama aslında avukatlık sadece bununla tanımlanabilecek, sadece bununla sınırlanabilecek, sadece hukuk teknisyenliğiyle, sadece kanun bilmeyle, yasa bilmeyle sınırlanabilecek bir şey değil. Tarihten bu yana gelen çok farklı misyonları var. İşte vatandaşı, yurttaşı iktidara karşı savunma. Dolayısıyla vatandaşın, yurttaşın halkın yanında olma iktidara karşı. Yani tarihten bu yana hep bu şekilde avukatlar var ola gelmiş ve konumlanmış. Dolayısıyla avukatlığın bağımsızlığı da buradan geliyor. Yani ne yargıca karşı, ne savcıya karşı, ne iktidara karşı bir tabiyet, bir ona entegre olma durumu asla söz konusu olmaz. Zaten böyle bir şey olduğu zaman savunmadan bahsedemeyiz, avukatlıktan bahsedemeyiz. Bu tabii tarihte çok zamanlar avukatlar üzerinde bu denenmiştir de aynı zamanda. işte krala bağlı avukatlar, işte bağlılık yemini eden avukatlar vesaire gibi. İşte Cumhuriyet'te günümüzde de aslında buna benzer devlet avukatlığı, devletin yanında olan avukatlık vesaire gibi şeyler formülize edilmeye çalışılır. Ama bu avukatla bağdaşabilir bir şey değildir. Bildiğiniz gibi avukatların zaten organize olmasında en önemli kurum barolardır. Her avukatın bir baroya üyeliği de söz konusudur. Baroların da aslında baro kelimesinin şeyine bakacak olursak, kelime anlamına bakacak olursak Fransızcadan mülhem bir kelime. Oradan biz direkt Türkçe'ye almışız ve baro şeklinde kullanıyoruz. Aslında Fransızca'da baronun kelime anlamı da bariyer anlamını taşıyor. Bariyer anlamının da aslında şöyle bir özelliği var. Aslında iktidarın ya da cezalandırma kudretine sahip olan kurumların vatandaşlara, yurttaşlara yönelik saldırısına karşı bir savunma, onların yanında bir bariyer olma, bir onlara karşı bir koruma mekanizması oluşturma gibi avukatların böyle bir rolü vardır ve aslında baro sözcüğü de buradan gelir, bariyer sözcüğünden gelir. Dolayısıyla aslında biz avukatlığı bir savunma makamı, işte savcılığın iddia makamına karşı, işte yargıçların hüküm makamına karşı, avukatlığı da bir yurttaşın yanında bir savunma makamı olarak düşündüğümüzde aslında baroyu da savunmanın bir örgütü olarak, yani savunma yapan kişi avukatların bir örgütü baro, bariyer olarak konumlandırıyoruz. Aslında bunların tarihsel bağlamı, içeriği de aslında bu şekilde. Ama ne yazık ki işte avukatlık yapma tarzı bir teknisyenlik biçimine, hukuk teknisyenliğine dönüştükçe aslında baroların da çalışma tarzı maalesef sadece işte avukatların günlük çıkarlarını korumaktan ibaret. Sanki avukatların sadece daha iyi maddi olanaklara sahip olmasını sağlamakla yükümlü. Sadece işte her sene ajanda basmak, işte baro odalarına su koymak vesaire gibi. Hani sadece sanki bu gündelik hizmetleri yerine getiren bir kurummuş gibi maalesef düşünülmeye başlandı. Bizim meslektaşlarımızda da maalesef bu yönde bir düşünce tarzı gelişti. Ama aslında baroların, tabii ki avukatların haklarını, işte maddi olanaklarını vesaire, tabii ki bunları geliştirme gibi bir derdi, yükümlülüğü olmalı. Ben bunu yok saymıyorum. Ama sadece baroları veya avukatlığı sadece bununla sınırlandırmak, sadece bununla ifade etmek de doğru değil. Yine barolarda avukatlar gibi iktidara karşı halkın ve muhalif, halkın yanında ve muhalif olarak konumlandırma durumunda, tarihsel olarak da. Ve dolayısıyla toplumsal olaylara da bu anlamda barolarda her zaman müdahil olmalı, söz söylemeli. İşte bir hukuk devletinde nasıl olması gerekiyorsa o şekilde müdahil olmalıdır. Bu şekilde düşünüyorum. Yani ben kendi cephemden bakacak olursam, yani avukatlığın bu şekilde daha bir hukuk teknisyenliği dışında ve sadece tek bir branşa yönelik, tek bir alana yönelik bir avukatlıktan ziyade daha geniş bir cephede, daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da avukatın bağımsızlığına, başka bir avukattan talimat almaması ya da müvekkilinden talimat almaması, emir almaması, ona bağlı, ona içkin olmaması durumunu çok önemsiyorum. Ben avukat olurken de aslında hukuk okurken de diyelim, üniversite yıllarımda da beni aslında en çok cezbeden şey avukatlığın bu yönü olmuştu. Çünkü birçok meslekte bir emir komuta ya da emir talimat ilişkisi içerisine girersiniz ister istemez. Belli bir mesai düzeni vardır. Belli bir zorunluluklar ve mecburiyetler vardır her işte, ki bu da doğaldır. Ama avukatlığın bundan çok daha ayrıksı bir durumu söz konusu. Yani çalışma biçimi olarak, mesai tarzı olarak, işte emir talimat düzeniyle alakalı vesaire. Çok farklı bir, çok daha bağımsız ve ayrıksı bir konum olduğu için açıkçası beni bu çok cezbetmişti ve dolayısıyla ben mezun olduktan sonra da asla hani daha çok kazancım olsa bile bir işte bankada bir hukuk müşaviri, işte ya da farklı bir çok büyük bir plazada iyi dolgun ücretli bir avukatlıktan ziyade gerekirse daha az, çok daha az kazanıp ama kendi ofisimde, kendi yazıhanem de bu şekilde, bağımsız bir şekilde kendi mesaimi belirleyebileceğim, kendi müvekkillerimi kendim belirleyebileceğim, bir müvekkil geldiğinde, müvekkil adayı geldiğinde gerekirse onu reddetme, o işi kabul etmeme özgürlüğümün de elimde olabileceği tarzda, aslında avukatlığında dediğim gibi yani tarihten bu yana gelen bu tarz özelliklerine sahip bir avukat olabilmek benim için çok daha önemli açıkçası. O yüzden de yani bu şekilde küçük kendi halinde bir yazıhanede, bir ofiste çalışıyor olmak benim için açıkçası tatmin edici yani şu an. Ben plazada çalışılan hani avukatlık tipiyle alakalı sonuçta ben orada birebir çalışmadığım için aslında ben sadece kendi cephemden oraya bir bakış olarak söylüyorum. O yüzden hani ne haksızlık da etmek istemem, hani haddimi de aşmak istemem. Dolayısıyla aslında çok birebir yaşadığım, deneyimlediğim bir tecrübe olmadığı için hani bu konuda çok şey yapmak istemem açıkçası. Çok detaylı yorum belki bulunmam yanlış olur. Ama dediğim gibi hani dışarıda işte işçi avukatlık ya da ücretli avukatlık, bağlı avukatlık şeklinde çalışan meslektaşlarımızdan dinlediğim kadarıyla, onlardan bana aktarılanlar kadarıyla ve benim kendi gözlemlerimle gördüğüm kadarıyla dediğim gibi yoğun bir sömürü, yoğun bir çalışma mesai düzeni olduğu, üstlerinden diğer avukatlardan işte yoğun bir iş şeyi, hem bir mobbing hem bir iş yükü, ağır bir iş yükü olduğu, işte kendi davanda kendi yapacağın savunmayı belirleyemediğin, müvekkili ya da işi reddedemediğin vesaire bir durumun söz konusu olduğu şeklinde bir çalışma düzeni olduğu ve dediğim gibi çok net branşlaşmış, sadece tek bir disiplinde ya da bir iki disiplinde uğraşan. Dolayısıyla hani bunun tabii ki avantajları da var. Hani bir alanda branşlaşmak, bunu tamamen reddetmiyorum ama asla bence bir avukat sadece tek bir konu üzerine, sadece tek bir alan üzerinde branşlaşmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi o zaman o iş artık avukatlıktan ziyade bir hukuk teknikerliğine, hukuk mühendisliğine dönüşüyor. Bu da avukatlığın aslında az önce anlattığım gibi tarihsel bağlamına da çok örtüşen bir durum değil. Biraz da avukatın kendi mesleğine yabancılaşması olarak görüyorum. Sadece tek bir, bütün kariyeri boyunca, bütün ömrü, hayatı boyunca tek bir alanda, tek bir dava tipinde bir avukatın yoğunlaşmasını ben açıkçası bu tarz bir branşlaşmayı bizim mesleğimiz açısından çok olumlu bakmıyorum. Ve işte plaza avukatlığı ya da işte büyük tekelleşmiş avukatlık bürolarında ne yazık ki benim gözlemlediğim kadarıyla bu tarz bir durum söz konusu avukatlar üzerinde. Bunun haricinde elbette dediğim gibi hani başka türlü epey sorunlar vardır diye tahmin ediyorum plaza avukatlığı ya da plazada çalışan ücretli avukatlar, işçi avukatların yaşadığı pek çok problem olmakla beraber dediğim gibi hani onların ağzından bunların söylenmesi daha değerli olur. Yoksa benim onlar adına buradan çok daha böyle fazla şeyler söylemem belki de haddimi aşmakta olabilir yani açıkçası.
Ekim Bey, ben de araya gireceğim de bu butik hukuk bürolarının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz peki?
Ya özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, daha böyle kozmopolit şehirlerde ben giderek bu tarzda avukatlığın azaldığını ve tekelleşmeye doğru yoğun bir akışın olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de hani Anadolu'da dediğim gibi yani İstanbul, işte Ankara, İzmir, onları hariç tutarsak diğer şehirlerde muhtemelen epey bir süre daha bu tarz avukatlık devam edecektir. Ya yani biraz da o sanayileşmeyle işte vesaireyle alakalı muhtemelen. Dolayısıyla bu şehirleşme, sanayileşmenin olduğu yerlerde bu iş arttıkça avukatlıkta da yani sermayenin bir yerde birikmesi, işte büyük bürolarda birikmesi ve bu birikmeden kaynaklı olarak iş şeyinin de, portföyünün de buralarda daha ziyade toplanması gibi durum var. Bunu şu an biraz engel olan şey de açıkçası hani bu süreci daha hızlı gitmiyorsa şayet, şu an biraz daha yavaş gidiyorsa bunun sebebi de belki avukatlık yasası olabilir. Avukatlık yasasında şöyle bir şey var, işte bildiğimiz gibi avukatın reklam verme yasağı var. Dolayısıyla büyük hukuk büroları ne kadar büyük sermayeleri de olsa, ne kadar büyük maddi gücü de olsa bir gazeteye, bir internete, dergiye vesaireye, billboardlara reklam veremiyorlar. Hastaneler gibi, o büyük hastane reklamları gibi şu an hukuk bürosu reklamları göremiyoruz. Dolayısıyla reklam verme yasağı olduğu için belki bu olmasa bir anlamda bu tekel bürolar daha da çok daha kısa vadede çok daha büyük bir tekelleşmeye yaratabilirlerdi. Bunun da zaten kaldırılması isteniyor. Bir de hukuk bürolarında şirketleşme de şu an yok. Avukatlık ortaklığı şeklinde bir yapılaşma var kanunen. Ancak işte bir limited şirket gibi ya da anonim şirket gibi bir avukatlık şirketi kurulamıyor. Böyle çok ortaklı işte sermayeli hisseli bir avukatlık şirketi kurulamıyor. Dolayısıyla bu iki faktör yani şirketleşme yasağı, şubeleşme aynı şekilde şubede açılamıyor resmi olarak. Yani şubeleşme, şirketleşme, reklam yasağı gibi şeyler şu an açıkçası biraz bu tekel hukuk bürolarının önündeki şu an engellerden, barajlardan birkaçı. Ve aslında bu yasanın da değişmesi yönünde şey var şu an işte bu buradan doğru bir baskı var aslında. Yani yeni avukatlık yasasında işte reklam verme yasağının kaldırılması, dileyen büroların dilediği yere sınırsızca işte reklam vermesi, aynı şekilde işte anonim şirket, limited şirket gibi işte bu şekilde şirketleşmeye gidilmesi gibi şeyler, talepler ve baskılar söz konusu. Tabii ben ve benim gibi düşünen meslektaşlarımız, avukatlar bu şekilde bir değişime, böyle bir neoliberal dönüşüme karşılar. Yoksa bu tamamen aslında bizim gibi çalışan ofislerin tamamen artık kapanması ve sadece belli başlı tekel büroların elinde bu işin toplanması ve diğer herkesin de onların yanında ücretli işçi avukat olarak çalışmasına neden olacak diye düşünüyorum.
Yurt dışında özellikle batılı ülkelerde çok fazla şekilde işte reklam vesaire gibi yani hukuk büroları orada bir işletme gibi faaliyet gösterebiliyorlar. Orada evet. Da tabii onlar iyi yanından bakıyorlar konuya ve ona göre belki de pazarlamasını yapıyorlar diyelim. Yurt dışında özellikle Amerika'da birkaç tane takip ettiğimiz yerde bu hukuk bürolarının işletme şekline geçmesiyle beraber hukuk maliyetlerinin insanlara çok daha düşük seviyelere geldiğini öne sürerek işte adaletin daha ucuzlaması, adalette hak aramanın daha kolaylaşması gibi işte adaletin de terazisini dengeleme noktasında fayda sağladığını belirtiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?
Şöyle şeye katılıyorum. Bu Amerika'da, Avrupa'da birçok yerde hukuk bürolarının dediğiniz gibi şirketleşerek, işte reklam vererek şirketleşme modeliyle yapılanmasını ben de görüyorum, izliyorum. Yani genelde bu şekilde avukatlar bu şekilde çalışıyor ve hani Türkiye'de de yapılmak istenen muhtemelen buna benzer bir durum. Şey konusunda şu an emin değilim. Açıkçası hani avukatlık ücretleri bu şekilde büyük bürolar eliyle yapıldığı zaman daha uyguna mı geliyor yoksa daha mı pahalıya geliyor o konuda emin değilim ama sonuçta realite olarak şeyin bu şekilde olduğu, işleyişin bu şekilde olduğunu ben de görüyorum Avrupa'da ve Amerika'da. Dediğim gibi bunun sebebi de aslında sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği bir sonuç. Hani Türkiye bunu biraz daha geriden yaşadığı için, Amerika'ya göre, Avrupa'ya göre daha geriden yaşadığı için bunu daha bu belki bir 20 sene sonra 30 sene gecikmeyle Türkiye'ye geliyor. Hani genelde her şeyde olduğu gibi Amerika'dan 20 sene sonra, Avrupa'dan 20-30 sene sonra Türkiye'de gündemine geliyor. Ancak yani yurt dışında Avrupa'da bunun bu şekilde işliyor olmasının bunun en doğrusunun bu olduğu ya da en iyisinin bu olduğu ön kabulünü de bence gerektirmiyor. Zira dediğim gibi yani o da Amerika'da ya da Avrupa'da da aslında belli bir tarihsel dönemeçten sonra yani 1970'lerden 80'lerden sonra bu neoliberal dönüşümden sonra aslında avukatlık modellemesi bu evreye dönüşüyor. Ancak dediğim gibi yani bunun daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi lazım. Yani hem bunun müvekkil açısından gerçekten bir müvekkil için bu şekilde büyük bürolardan, tekel bürolardan hizmet almak mı onlar için daha maddi olarak, işte içerik olarak daha onlar için avantajlıdır. Bir de bunların avukatlık yönü var. Avukatlar için bu şekilde hani bir büyük bir şirketin içinde bir parça olarak, küçük bir parça olarak bu şekilde çalışmak mı onlar için daha. Tabii ki bundan daha memnun olan, işte oranın ortağı olan avukatlar açısından muhtemelen daha cazip olabilir. Ama dediğim gibi ben biraz avukatlığı sadece iş yapma, işte sadece davaya girme, sadece bir hukuk teknisyenliği olarak kurgulamıyorum. Dediğim gibi ben avukatla hani bu antik Yunan'dan günümüze bir bağlam içerisinde yorumluyorum. Ve dolayısıyla bu bağlam içerisinde de bence avukatın değişmez niteliklerinin olması gerekiyor. Dediğim gibi işte bu az önce bahsettiğim gibi avukatın bağımsız olması, emir talimat zinciri içerisinde kimseden bir emir talimat şeyi içerisinde, organizasyon içerisinde yer almaması ve aynı zamanda yapısı gereği avukatın bu anlamda yurttaşın yanında, vatandaşın, halkın yanında iktidara karşı, yani siyasal iktidarı elinde bulunduran, yargı gücünü elinde bulunduran kuruma karşı bir muhalif konumunda konumlanmasıdır. Dolayısıyla sadece kanun bilmekle, hukuk yapmakla, dava takip etmekle tek başına avukat olunmadığının düşüncesindeyim. Ben avukatlığı da bu şekilde yorumluyorum. Dediğim gibi o yüzden büyük şirket avukatlığının niteliği, avukat üzerindeki niteliğinin biraz yozlaştırdığını ve dönüşüme tabi tuttuğunu düşünüyorum. Yani bunu dediğim gibi zamanla yaşayıp göreceğiz. Türkiye'de de avukatlık nasıl evrilecek, nereye doğru gidecek? Bunu zamanla göreceğiz. Ancak ben şu anki bağımsız küçük ofislerin, bizim gibi çalışan bağımsız küçük ofislerin mevcudiyetlerinin bir ölçüde koruyabilmeleri ve bu şekilde iş yapma seçeneklerinin de avukatlar elinde her zaman bulunması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki dileyen büyük ofislerde ortaklık yapabilir, kendi tercihidir. Ancak yani iş şu raddeye gidiyor, artık bizim tarzı yaptığımız avukatlık bir seçenek olmaktan da çıkıyor. Çünkü kimsenin bu şekilde iş yapabilecek bir ekonomik gücü, maddi imkanı, müvekkil çevresi olmadığı bir evreye doğru gidiyoruz. Yani eskiden benim işte annem de avukat, söylemiştim. Annemlerin zamanında olan şey şuydu, işte ruhsatını alan ertesi gün bir han odası da olsa, küçük bir yerde olsa, hani hiç maddi durumu yoksa bile en kötü bir han odasında bir, işte o zamanlar yazıhane denen bir ofis tutar ve bir şekilde orada müvekkil çevresi oluşturur ve işini o şekilde yapabilirdi. Yani bu bir seçenekti. Şu an artık bu bir seçenek olmaktan çıktı yani pek çok yeni mezun için. Yeni mezun meslektaşlarımızın birçoğu böyle bir özgürlüğe, böyle bir seçeneğe sahip değil ne yazık ki. Hepsi mecbur, bir mecburiyet altında bir başka ofiste maaş karşılığı, belli bir ücret karşılığı başka bir meslektaşının yanında işçi avukat olarak çalışmak mecburiyetinde. Yani bu mecburiyetin kendisi bence kötü bir durum. En azından bunun bir seçenek olarak plaza avukatlığı karşısında da işte daha küçük butik bir ofiste kendi işinin avukatlığını yapmak gibi bir en azından özgürlüğün olması korunmalıdır diye düşünüyorum.
Ekim Bey, bu anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu sorabilir miyiz? Anlattıklarınızın içerisinde plaza avukatlığı yapan genç meslektaşlarınızın çekmiş olduğu bazı sıkıntıları bir kenara koyacak olursak, yazıhane avukatlığını, klasik avukatlık, plaza avukatlığını modern avukatlık olarak değerlendirebilir miyiz?
Yani elbette bu şekilde değerlendirebiliriz. Dediğim gibi sanayileşmenin, kentleşmenin arttığı bir ortamda mesleği, yani her türlü anlamda meslekleri yapma şekli, yapma biçimi de değişiyor. Bu da kaçınılmaz. Şu an yaşadığımız ekonomik sistemde de dediğim gibi yani sonuçta bir sermaye sistemi içerisinde yaşıyoruz ve sermayenin hani bir birikim, sermayenin dolaşım yasaları vardır. Bu avukatlıkta da böyledir. Hiçbir kurum, hiçbir iş bundan müstesna değildir. Dolayısıyla bizim meslekte de sermaye birikiminin, iş potansiyelinin, işte büyük montanlı iş yapan şirketler, bankaların vesairelerin belli hukuk bürolarıyla, işte adı sayılı belli olan, işte bir iki elin parmağını geçmeyecek, herkesce bilinen büyük plaza ofislerinde, işte 100 çalışanlı, 200 çalışanlı ofislerde toplanması ve bu şekilde de bütün iş hacminin aslında avukatlığa dair pek çok iş hacminin de bu büro çevrelerinde toplanması ve küçük ofislerinde buna karşı bir süre sonra dayanamayıp ofislerin kapanması ya da yeni ofislerin bir daha açılamaması şeklinde yorumlayabiliriz. Bu şekilde modern avukatlığın buraya doğru kaydığını görebiliriz, düşünebiliriz. Ama tabii hani modern avukatlığın bu olduğunu kabul etmemiz, bunun hani olması gerekenin de bu olduğu kabulünün anlamına gelmiyor. Ya da evet, doğru olanın, olması gerekenin, yapılması lazım gelen şeyin de bu olduğuna inanmamız ön kabulünü gerektirmiyor. Dolayısıyla ben her ne kadar avukatlığın buraya doğru gittiği, işte hukuk bürolarının bu şekilde organize olma şeklini doğru ilerlediğini görmekle beraber bunu ben daha eleştiren bir pozisyonda duruyorum.
Ekim Bey, bu güzel ve keyifli sohbet için size çok teşekkür ederiz. Yayınımızı sonlandırmadan önce bizlere ve meslektaşlarınıza söylemek istediğiniz başka şeyler var mıydı?
Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi avukatlık yoğun bir baskı altında, yoğun bir dönüşüm yaşıyor ve yaşayacak belli ki. Buna karşı biz avukatların daha duyarlı olmasını, daha bir şeylerin farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Baroları daha etkin, daha işlevli, daha örgütlü kurumlar olarak dizayn etmeli ve o şekilde mücadelesini sürdürmeli diye düşünüyorum. Aynı şekilde artan işçi avukatlıkla beraber de işçi avukatların daha çok dayanışmayla birlikte avukatlık mesleğini daha kendimize yaraşır bir şekilde, daha liyakatli bir şekilde yürütebilmenin yollarını aramalıyız, mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum. Bana söz verdiğiniz için, zaman ayırdığınız için de size çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz Ekim Bey, katıldığınız için. Önümüzdeki dönemde umarım tekrar görüşme fırsatı buluruz.
Katıldığınız için çok teşekkürler Ekim Bey. Çok sağ olun, çok keyifli bir sohbet oldu.
Aynen, teşekkür ederim.